Ayrım 12, sayfa 115. Aramızda casus mu var? Elsa ve Gerhard her zamanki gibi Taksim'e kadar yürüdüler. Taksim meydanındaki durakta bebeğe gidecek otobüse bindiler. Elsa yer buldu, Gerhard ayakta kaldı. Ancak Beşiktaş'ta otobüs yolcularından çoğu inince yan yana oturabildiler. ''Bir iki yıl sonra bir arabamız olur belki'' dedi Gerhard. ''Bebeğe rahatça gidebiliriz.'' ''Ben gocunmuyorum otobüse binmekten'' dedi Elsa. ''Sadece dönüşte biraz zor oluyor uykuluyken. Taksiye dönüşte binelim. Von Hippeler bizi otobüs beklerken görmesinler.'' ''Görseler ne çıkar ki?'' ''Olur mu hiç? Von Hippel aristokrat bir aileden geliyor. Karısı da fizikçi James Franck'ın kızıymış. Holde söyledi bana.'' ''Aa, Nobel ödüllü Franck'ın mı?'' ''Aynen. Böyle önemli insanlara otobüsle gidiyoruz. Kapıdan çevirmesinler bizi.'' diye dalga geçti Gerhard. Kıkır kıkır güldü Elsa. Kocasıyla barıştıklarından beri keyfi yerindeydi. ''Sana bir sır daha vereyim onlar hakkında. Arthur'un bir amcası da Büyük Savaş'ta Osmanlı subayı olarak savaşmış. Hatta Tarabya'daki Alman askeri mezarlığında yatıyormuş. Ne bakıyorsun öyle, inanmadın mı?'' ''Keşke yakut broşumu taksaydım'' dedi Elsa. ''Ama biz birkaç kere rastlaştık karısıyla çay partilerinde. Bana çok alçak gönüllü biri gibi geldiydi.'' Haklarında yapılan onca tantanaya rağmen Von Hippeler gerçekten de son derece alçak gönüllü, sıcakkanlı insanlardı. Evlerindeki gösterişsiz akşam yemeği Elsa'ya çok iyi geldi. Dagmar'ın özel olarak hazırladığı Alman köftesini, patates salatasını ve çok özlemiş olduğu elmalı pastayı keyif ve iştahla yedi. Yemekten sonra erkekler kahvelerini alıp oturma odasına geçtiler. Kadınlar yemek masasındaki kirli tabak çanağı mutfağa taşırken aralarında sohbet ediyorlardı. ''Eviniz çok güzel'' dedi Elsa, mutfak penceresinden bile gözüken boğaz manzarasına bakarak. ''Peter'in okulu olmasa mutlaka ben de bu semtte oturmak isterdim. Neyse ki benimkiler henüz çok küçük. Okul çağına geldiklerinde evleri değiş tokuş ederiz Elsa.'' ''Bizim gibi kalıcısınız siz de. Bunu duyduğuma çok sevindim. İçimizden bazıları ilk fırsatta kaçmak istiyor da İstanbul'dan.'' ''Biz kendimizi burala addediyoruz her şeye rağmen.'' ''Her şeye rağmen? Ne o? Bir sorununuz mu var?'' ''Benim yok ama Arthur'un üniversitede bazı sorunları var. Aslında sorun üniversiteden kaynaklanmıyor. Kocam asistanlarından yana dertli.'' ''Dil mi bilmiyor asistanları?'' ''Mesele o değil. Arthur'un iki asistanı var. Biri yoksul bir çocuk. Kendini zor koşullarda yetiştirmiş, çok gayretli ve zeki biri. Arthur onu çok seviyor. Diğeri ise zengin bir tüccarın oğlu, şımartılarak büyütülmüş. Türkler maddi imkanları varsa oğullarını çok şımartırlarmış. İşte onlardan biri bu çocuk. Diğeri kadar zeki de değilmiş, çalışkan da. Her şeyi parayla çözebileceğini sanan tiplerdenmiş. Durmadan arıza çıkartıyormuş. Son hadise şöyle olmuş. Laboratuvarda çalışanlar özel bir önlük giymek zorundalar. Yoksul oğlanın önlük alacak parası olmadığı için Arthur ona kendi önlüklerinden birini vermiş. Diğeri mesele çıkarmış. İlla onunki de aynısından olacak diye. Rektör çağırmış bizimkini, asistanları arasında ayrım yapmamasını rica etmiş. Bu konuşma sırasında Arthur anlamış ki zengin öğrencinin babası fakülteye mühim bağışlarda bulunuyor ve karşılığında oğlunun kayırılmasını istiyor. ''Bunlar bizim Alman üniversitelerinde olabilecek şeyler değil. Rektöre düşüncelerini söylemiş ama anlayış görmemiş. Canı çok sıkkındı. İyi ki buluştuk bu akşam, havası değişti biraz.'' ''Gerhard'ın başına gelse kesin onun da canı sıkılırdı.'' ''Aman sakın sen Gerhard'a bahsetme bu anlattıklarımı, yoksa Arthur bana çok kızar.'' ''Anlatmam.'' ''Söz değil mi?'' ''Elbette söz,'' dedi Elsa. Acaba o da arkadaşına dün gece yaşadıklarını anlatsa mıydı? annesi yaşındaki madama açılmaktansa içini akranı ve aynı dili konuştuğu Dagmar'a dökmeyi tercih ediyordu. Üstelik bazı küçük sırları paylaşmak kadınları birbirlerine çok yakınlaştıran şeylerdi. Son kirli tabağın içindekilerini de çöpe boşaltan Dagmar, "Gel Elsa, içeri geçelim," deyince lafı boğazına takılıp kaldı. Birlikte derin bir sohbete dalmış erkeklerin yanına yürüdüler. "Bu adamın içimize yollanmış bir Truva atı olduğuna eminim," diyordu von Hippel. "Hitler'in casusu çıkmazsa eğer, herkesten özür dileyeceğim."
"Ne casusu, kim casus?" diye sordu Dagmar.
"Lafın gelişi yani. Matahari'den söz etmiyordum elbette."
"Sen de hiçbir şeyi paylaşmazsın benimle, Arthur."
"Amma yaptın Dagmar. En özel hayalimi bile seninle paylaşmadın mı?"
"Neymiş o hayal? Biz de duyalım," dedi Gerhard. "Hadi Arthur, söyle."
"Ya, komik bir şey. Ben hep Gazi ile beyaz atlara binerek uzun kır gezintileri yapmayı hayal etmiştim. Buraya vapurla gelirken. Nedeni yok, hayal işte. Onun iyi bir asker olmasının yanı sıra çok zeki biri olduğunu duydum. Asrın dehasıyla baş başa at binip değişik konularda konuşmak, düşünsenize."
"Ama atlar illa da beyaz olacak nedense," dedi karısı.
Dördü de kahkahalarla güldüler.
"Korkarım Atatürk, Atatürk, doğru telaffuz ettim mi yeni soyadını?"
"Ettin de Gazi'nin önümüzdeki günlerde at binmeye vakti de hali de olmayacak," dedi Gerhard. "Çünkü hem gündemi çok doluymuş hem de sağlık sorunları varmış. Sen istersen beyaz ata Milli Eğitim Bakanı ya da Başbakanla bin. O da çok iyi at binermiş."
"Nesi varmış Gazi'nin?"
Yeni soyadına henüz dilleri alışamamıştı. Gazi demeyi tercih ediyorlardı.
"Tam olarak bilmiyorum.
Bizim üniversiteden iki Alman hoca Ankara'ya konsültasyona çağrılınca sağlık sorunları olduğunu varsaydık."
"Söylemediler mi?"
"Doktorlar konuşmaz, bilmez misin?"
Konuyu değiştirdiler, tekrar at binme maceralarına döndüler ve her biri kendine dair bir at öyküsü anlatmaya başladı. Konuştular, güldüler ve sonra Elsa saatin 11'i geçtiğini fark etti. Çocukların başını bekleyen madamı tamamen unutmuşlardı. Aceleyle toparlandılar, ayrılırlarken kapının önünde Elsa kocasının von Hippel'e, "Bu hafta bir gün öğle yemeğinde buluşalım, şu casus hikayesinin gerisini merak ediyorum," dediğini duydu. Dönüş yolunda, "Neymiş bu casus meselesi?" diye sordu Gerhard'a. "Alman hükümeti bizler hakkında araştırma yapmak için bir memur yollayacakmış üniversiteye. Soru formlarını dağıtmaya başlamışlar bile."
"Gelip lafı bölmeseydiniz daha fazlasını öğrenmiş olacaktım. Belli ki Arthur bu konunun ortalıkta konuşulmasını istemiyor. Siz gelince sustu," dedi Gerhard. Bu sabahın travması yaşanmamış olsa Elsa daha fazlasını öğrenmek için mutlaka ısrarcı olurdu ama yeni barışmışken şansını zorlamak istemedi.
"Bize yeniden yol görünmesin de benim endişem sadece bu."
"Lütfen kendine yeni endişe nedenleri icat etme Elsa." Elsa eve gidene kadar bir daha ağzını açmadı. Arnavutköy'den Beşiktaş'a varana dek tramvayın penceresinden dışarısını seyrederken Gerhard da yanında düşünceli bir ifadeyle oturdu. Sonra bir taksiye binerek evlerine gittiler. Madama çocukları beklediği için teşekkür edip arkasından kapılarını usulca kapattıktan sonra "Bize uzun bir süre başka yol yok Elsa," dedi Gerhard. "Çocuklarımız bu ülkede büyüyecek."
"Benim buna bir itirazım yok," dedi Elsa. "Benim itirazım adam yerine konulmamaya.
Arthur lafının sonunu getirmeye fırsat bulursa bana anlatacaklarını kelimesi kelimesine sana aktarmaya söz veriyorum," dedi Gerhard. Bir hafta sonra rektörlük Almanca basılmış soru formunu tüm Alman hocalara dağıttı.
Soru formu Alman konsolosluğundan yollanmıştı ve soruların eksiksiz yanıtlanması arzu ediliyordu. Sorular önce her hocanın adını, dinini, anne babasının, eşlerinin, kayınvalide, kayınpederlerinin de dinlerini ve köklerini soruşturuyordu. Almanya'nın hangi bölge, şehir ve üniversitesinden geldikleri, sıfatları, eğitim dereceleri, uzmanlık alanları vesaire. Ve en önemlisi, hocalar kendilerini Aryan veya Aryan olmayanlar olarak sınıflandıracaklardı. Soru formunu baştan sona inceleyen Gerhard soluğu rektörün yanında aldı. "Bizlere dağıtılan bu kağıtların mahiyeti nedir?" diye sordu. "Üniversite idaresiyle bir alakası yok. Alman hükümeti yurt dışında ders veren Alman hocalar ve mültecilerle ilgili bir rapor hazırlatmak istemiş. İleriki günlerde şifahi sorular sormak üzere birini yollayacaklarmış. Alman konsolosluğu formlarını sizlere dağıtmamızı istedi, biz de dağıttık. Yanıtlayıp yanıtlamamak size kalmış. Ben buradan pis bir koku alıyorum. Bizleri yerimizden edip yerimize kendi faşist hocalarını göndermek isteyecekler kanımca. Onların ne istediği bizi bağlamaz sayın profesör. Biz sizlerle beşer yıllık sözleşmeler yaptık. 5 yılın sonunda her iki taraf da halinden memnunsa sözleşmeyi ikinci 5 yıla uzatacağız. Bizim açımızdan değişen hiçbir şey yok. Müsterih olun." Gerhard kendi hesabına müsterih oldu. Çünkü rektörün yanıtı güven vericiydi. Yine de içinden bir ses kulağına Hitler'in baskıcı ve zalim rejimini yurt dışında yayabilmek için bilim ve kültür odaklarını kullanmaya kalkacağını fısıldıyordu. Bunu başarmak için de rektöre söylediği gibi şu anda Türk üniversitelerinde ders veren hocaları kürsülerinden edecek, yerlerine yollayacağı kendi adamlarıyla Türk gençlerine zehirli tohumlarını saçacaktı. Büyük ihtimalle. Bu kötü düşünceleri kafasından atmaya çalışırken araya öyle şeyler girdi ki Arthur von Hippel'le baş başa konuşma imkanı bulamadığı gibi konuyu da unuttu gitti Gerhard. Ayrım sonu, sayfa 121.